Ayrım 14.
Osmanlı askerleri geçtikleri yerlerde taş üzerinde taş bırakmıyor, her yeri yakıp yıkıyor ve yağmalıyordu. Bununla da yetinmiyordu, ırz ve namusa saldırıyordu. Vilayeti Karamani şöyle vurdular, Kim köylerini ve şehirlerini elek elek ettiler, harap ettiler. Karamanoğlu kaçtı, taşa yani taş eline girdi. O yıl er oğlan ve kız dolu meçhulün nesep belli değil. İsmail Hakkı Uzun çarşıladı geçen eser sayfa 26. Dipnot Aşık Paşazade sayfa 130. İkinci Murat o kadar acımasız davranıyordu ki Karamanoğlu'nun üzerine sadece Müslüman asker göndermekle kalmıyor, Rumeli'den topladığı Hristiyan askerleri de bu kuvvete katıyordu. Hünkâr dahi leşkeri azim cem etti ve hem Rumeli'nin ne kadar kafir leşkeri varsa kendiye tabi anı dahi bile sürdü Konya'ya çıktı. Aşık Paşazade tarihi İstanbul Matbaayı Amire 1332 sayfa 130. Tüm bu olanlara karşın İbrahim Bey aynı zamanda 2. Murad'ın kız kardeşi olan eşini ve veziri Server Ağa'yı Osmanlı padişahına göndererek barış talebinde bulunuyordu. Server Ağa bu barışı sağlayabilmek için çok yalvarıyor ve gerçek sorumluların Karamanoğulları değil Turgutoğulları olduğunu söylüyordu. Bu sırada Papa'nın teşvikiyle Seged'in anlaşması bozuluyor, Rumeli'de işler Osmanoğulların aleyhine bir seyir izlemeye başlıyordu. Bu nedenle 2. Murad Karamanoğlu İbrahim Bey ile barış yapmak zorunda kalıyordu. İbrahim Bey bir daha hile ve entrika yapmayacağına, anlaşmaya sadık kalacağına yemin ediyordu. Ancak 2. Murat ölüp de yerine 2. Mehmet geçince Aydın oğulları ile Menteş oğullarını kışkırtarak yeniden harekete geçiyordu. Bunun üzerine 2. Mehmet doğrudan İbrahim Bey'in üzerine gidiyor, Karamanoğlu karşı koymayarak hem Osmanlı ordusuna asker vermeyi kabul ediyor, hem de Akşehir, Beyşehir'i ve Seydişehir'i Osmanlılara bırakıyordu. Her şeye karşı İbrahim Bey yine de gizliden gizliye Venediklilerle temas kurarak ittifak yapmaya çalışıyordu. İkinci Mehmet'in İstanbul'u alması üzerine Venedikliler de korkuya kapılarak Karamanoğlu'nun önerisine sıcak bakıyor, Venedik elçisi Giovanni Mocanigo ile anlaşma yapmak üzere Konya'ya geliyordu. Dıştan bakıldığında Karamanoğlu ile Venedik arasında sadece bir ticaret anlaşması yapılıyordu. Oysa bu anlaşma ortak bir düşmana karşı sözlü bir ittifaktan başka bir şey değildi. Ortak düşmanı ise Osmanlılar teşkil ediyordu. Bu anlaşmanın yapılabilmesi için Karamanoğlu İbrahim Bey Venediklilere çok geniş ayrıcalıklar tanıyor, tavizler veriyordu. Bu ticaret muahedesine nazaran İbrahim Bey kendi hudut ve mülkü dahilinde Venedik tüccarlarından hiçbir vergi almamaya taahhüt etmekte ve fazla olarak kendi tebaasıyla Venedikliler arasında vukua gelecek ticari muamelatta Venedik tartı ve ölçülerini istimaline müsaade etmektedir. Aynı zamanda Venedik Cumhuriyeti'nin her nerede isterse oraya hakkı kazaya haiz bir konsolos göndermesine ve tüccarlar memleket dışında otursalar bile onlar için Venedik hükümeti tarafından bir ticaret reisi tayininde müsaade etmiştir. İsmail Hakkı Uzun çarşıladı geçen eser sayfa 29. Dipnot 2 Heyt. Orta zamanlarda Şark Ticareti Tarihi Cilt 2 sayfa 356-365. İbrahim Bey'in sırasıyla büyükten küçüğe Mehmet, İshak, Pir Ahmet, Kasım, Karaman, Alaüddin, Süleyman, Nure Sofi adında 8 oğlu bulunuyordu. Bunlardan Pir Ahmet, Kasım ve Alaüddin Beyler Çelebi Sultan Mehmet'in kızından doğmuştu. İbrahim Bey vefatından önce İshak Bey'i veliaht yapıyordu. İshak Bey babasının ölümünden önce yönetimi ele alıyor, bu nedenle kardeşlerinin muhalefetiyle karşılaşıyordu. Bunun üzerine İbrahim Bey ile İshak Bey Gevede Kalesi'ne kaçıyor. İbrahim Bey 1464 yılında burada ölüyordu. Babasının vefatından sonra İshak Bey Karamanoğulları'nın beyi oluyorsa da Silifke'de oturuyor, Konya'ya gelemiyordu. Zira o sırada kendisini Karaman hükümdarı ilan eden Pir Ahmet de Konya'da oturuyordu. İshak Bey Pir Ahmet'e karşı Memlüklerin koruması altına giriyor fakat beklediği yardımı göremiyordu. Doğu Anadolu'ya gidiyor ve o sırada merkezi Diyarbakır olan Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan'a sığınıyordu. Uzun Hasan'ın yardımıyla Konya'yı ele geçiren İshak Bey, Karamanların başına geçince Pir Ahmet de memleketi terk ederek dayısının oğlu olan Osmanlı Padişahı 2. Mehmet'e gidiyordu. Böylece iki kardeşin kavgası ve Karaman mirası nedeniyle Osmanlılar ile Akkoyunlular karşı karşıya geliyordu. Bunun sonucunda Pir Ahmet yeniden Karaman'a giriyor, İshak Bey de Silifke'ye çekilerek Uzun Hasan'ın yanına gidiyordu. Pir Ahmet Silifke dışında her tarafı ele geçirirken bir kısım yerler Osmanoğullarına kalıyordu. Fakat bu kez de Pir Ahmet'e karşı diğer kardeşi Kasım Bey muhalefete başlıyordu. Ancak aynı zamanda babasının izinden giden Pir Ahmet eline geçirdiği ilk fırsatta Osmanlıları sırtından vuruyor, 1469 yılında Haçlılarla ittifak kuruyordu. Osmanlılar Venedik, Papa, Napoli, Macar, Arnavut ve Rodos kuvvetleriyle çarpışırken Pir Ahmet de Anadolu'nun göbeğinde boş durmuyor, daha önce Osmanlılara bıraktığı yerleri ele geçirmeye başlıyordu. Bunun üzerine Fatih Sultan Mehmet Karaman ülkesine giriyor, Konya'yı alıyordu. Yenilen Pir Ahmet Tarsus taraflarına kaçıyor, Osmanlı padişahı da Karaman'ın başına oğlu Şehzade Mustafa'yı tayin ediyordu. Pir Ahmet ile kardeşi Kasım Bey Osmanlılar karşısında çaresiz kalınca yeniden Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan'a başvuruyor ve onun yardımını diliyordu. O sırada Uzun Hasan da Anadolu içlerine doğru ilerliyordu. Uzun Hasan Karamanoğlu kardeşlere diledikleri yardımı yapınca Fatih Sultan Mehmet harekete geçerek Akkoyunlular üzerine gidiyordu. 1473 yılında Otlukbeli'nde yapılan savaşta Uzun Hasan yeniliyor, böylece Karamanoğulların tüm umutları tükeniyordu. Pir Ahmet 1474 yılında vefat ediyor, onu 1487 yılında kardeşi İshak Bey'in sefalet içinde ölümü izliyordu. Üçüncü kardeş olan Kasım Bey 2. Bayezid'e karşı Cem Sultan ile işbirliği yapıyor fakat sonunda yalnız ve çaresiz kalarak 1493 yılının Şubat ayında yaşama gözlerini yumuyordu. Son olarak Karaman Ümerası Karamanoğlu'nun kızından doğmuş olan Turgut oğlu Mahmut Bey'i Karamanoğlu ailesine reis yapıyordu. Fakat Osmanlı ile Memlükler arasında patlayan savaş sırasında ortada kalan Mahmut Bey de Halep'e kaçıyordu. Karaman Beyliği'nin ortadan kalkmasıyla birlikte burası Osmanlıların bir eyaleti haline geliyordu. Yönetilmek üzere tahrire tabi yani yazıma bağlı oluyordu. Her timar bir misli arttırılarak yazım tamamlanıyordu. Ancak Karaman'ın timarlı sipahileri Turgutoğlu ve Varsak aşiretleriyle anlaşarak Karaman ailesinden olup İran'da bulunan Kasım Bey'in kardeşi Mirza Bey'in torunu Hacı Hamza Bey'in oğlu Mustafa Bey'i İçel'e davet ediyorlardı. Mustafa Bey yöreye gelince Osmanlı hanedanı derhal üzerine kuvvet gönderiyor ve son Karamanoğlu olan Mustafa Bey Mısır'a kaçıyordu. Mustafa Bey 1513 yılında Mısır'da taun hastalığından ölüyordu. İsmail Hakkı Uzun Çarşılı adı geçen eser sayfa 36. Saruhan oğulları. Aydın oğulları gibi Saruhan oğulları da Batı Anadolu'yu ele geçirmek amacıyla Germiyan oğullarının sevk ettiği bir Türkmen kolundan oluşuyordu. Bu beyliği kuran Saruhan Bey ise Harzemlerin emrindeyken daha sonra Selçuk oğullarının hizmetine giriyordu. Saruhan Bey'in Çuğa ve Ali Paşa adlı iki kardeşi bulunuyordu. Saruhan Bey 1305 yılında Manisa yöresinde fütuhat yapıyor, 1313 yılında da burayı tamamıyla ele geçiriyordu. Beylik kısa zamanda Menemen, Gördes, Demirci, Nif, Kemal Paşa, Akhisar, Atala, Kayacık ve Urgancı gibi yerleşim birimlerini kendine bağlıyordu. Nif'i de Saruhan Bey'in kardeşi ele geçirerek merkez yapıyordu. Saruhan Bey diğer Türkmen beylerinden farklı olarak Aydın oğulları gibi bir donanma inşa ediyor ve denizcilik de yapıyordu. Saruhan oğulları çevrelerindeki tüm komşularıyla diğer beyliklerde olduğu gibi mücadele ediyor, Naxos, Sakız ve Foça'da oturan Cenevizliler Saruhan korsanlarının kendilerine zarar vermemesi için Saruhan Bey'e haraç ödüyorlardı. Tarihi Osmani Encümeni Mecmuası Ahmet Tevhid sayfa 617. Örneğin bunlardan Foça dükasının vergisi 500 düka altını civarındaydı. Bu sırada Osmanoğulları güçlenerek genişleme eğilimi içine giriyordu. Saruhan Bey de Aydın oğulları ile birlik olarak Orhan Gazi'ye karşı Bizans İmparatoru 3. Andranik Paleolog ile Foça'da bir anlaşma yapıyordu. Nitekim bu sırada imparatora baş kaldırarak bağımsızlık hareketine girişen Foça senyörüne karşı Saruhan Bey ile Aydın Bey bir deniz harekatı düzenliyordu. Bu harekat sonucu Foça senyörü Türkmenler tarafından Bizans İmparatoruna baş eğdiriliyordu. Keza Katolik Cenevizlilerin aralarında kardeşi Süleyman Bey'in de bulunduğu 24 yerin eşraf ve ayağını esir almaları üzerine Saruhan Bey imparatorla ki Bizans İmparatoru Ortodoks idi işbirliği yapıyordu. Savaş sırasında Saruhan Bey imparatora cephane ve mühimmat yardımı yapıyor 20 gemi veriyordu. Ancak kısa bir süre sonra Saruhan Bey aralarındaki anlaşmayı yok sayarak Yahşi Bey kumandasında bir donanma gönderiyor Yunanistan sahillerini yağmalatmak istiyordu. Ancak Yahşi Bey başarılı olamıyor, yeniliyordu. Paleoloğun donanması ise bu kez Saruhan oğulların sahillerine gelerek tehdit etmeye başlıyordu. Böylece Türkmenleri barışa zorluyordu. 1344 yılında da önemli bir olay cereyan ediyor ve Saruhan oğulları ile Bizans İmparatorluğu yine birlikte hareket ediyordu. O yıl Papalık, Venedik ve Ronodos kuvvetleriyle İzmir'i ele geçirmek amacıyla Aydın oğulların donanmasını tahrip ediyordu. Aydın Bey, müttefiki olan Bizans İmparatoru'nu davet edebilmek için Saruhan topraklarından geçmek zorunda kalıyordu. Bu nedenle de topraklarının bir bölümünü Saruhan Bey'e terk etmek durumuyla karşı karşıya bulunuyordu. Saruhan Bey aldığı bu haraç karşılığında Aydın oğlu Umur Bey'e, ki Ömer de olabilir, geçiş izni veriyor. Ayrıca daha önce Konstantinopolis'e gitmiş olan oğlu Süleyman Bey'i de yanına katıyordu. Süleyman Bey Apama şehrinde vefat edince Umur Bey geri dönerek cenazeyi Saruhan Bey'ine götürüyordu. Nitekim Saruhan Bey oğlunun vefatından bir yıl sonra 1345 yılında yaşama veda ediyordu. Saruhan Bey'in yaşamı sırasında ilginç bir rehine olayı da yaşanıyor. Bu olay şöyle cereyan ediyordu. Orhan Gazi Bursa vilayetine bağlı olan İzmit ve Gemlik Körfezleri arasında kalan toprak parçasını Kapıdağ Yarımadası 3. oğlu Halil Bey'e bırakmış bulunuyordu. 1356 yılının yaz mevsimi başında bir gün Şehzade Halil Bey sıcaktan çok bunalıyor ve Bozburun çevresinde dolaşarak serinlemek istiyordu. Bu amaçla bir balıkçı sandalına binerek denize açılıyordu. Ancak o sırada sık ormanlarla kaplı yarımadanın bir koyuna demirleyerek gizlenmiş olan bir korsan gemisi de Şehzade'yi göz hapsine almış bulunuyordu. Bu sıradaki Marmaris yöresinden gelen Cenevizli korsanlar, bazı korsanlar Marmara Denizi sahillerinde dolaşıyor, yağma yapıyor, fırsat bulunca da varlıklı kişileri kaçırarak onlardan yüklü fidye alıyorlardı. Böylece önde gelen korsanlar hem büyük servetler elde ediyor hem de adamlarını çoğaltıyordu. Nitekim bu gemideki korsanlar da Şehzade Halil'i bir süre izliyor, fırsatını bulunca da saldırarak bir anda sandalı ele geçiriyorlardı. Kısa süren çatışma sonucunda Şehzade'yi gemilerine alan korsanlar hızla oradan uzaklaşıyordu. Bu şekilde kolayca kaçırdıkları adamın kimliğini öğrenen korsanlar bu değerli rehineye çok seviniyor ve Marmara Denizi'nden çıkarak onu merkezi olan Foça'ya götürüyorlardı. Foça bu sırada Yunanların elinde bulunuyor ve Bizans tarafından himaye ediliyordu. Ayrıca Foça Dükası varlığını koruyabilmek için de çevredeki komşularına haraç ödüyordu. Orhan Gazi oğlunun kaçırılması sırasında son derece kızıyor ve üzülüyordu. Kaçıranların kimliğini saptanması için derhal harekete geçiyor, hayli uzun çabalardan sonra bunların Foçalı korsanlar olduğunu öğreniyordu. Foça'nın Bizans tarafından korunduğunu göz önüne alan Orhan Gazi imparatora başvurarak yardımını istiyordu. Orhan Gazi imparatora fidye işini halletmesi halinde samimi dostluk göstereceğini ve iyi niyet besleyeceğini, her türlü fedakarlığı yapmaya hazır olduğunu, uygun göreceği bedeli memnuniyetle ödeyeceğini bildiriyordu. Tarihi Osmani Encümeni Mecmuası sayfa 242. Bu sırada Orhan Gazi'nin meşguliyeti nedeniyle devlet işlerini yöneten Süleyman Paşa vefat ediyordu. Orhan Gazi bu nedenle daha da kederleniyor, oğlunun kurtarılması için Bizans'ın kendisine olan borçlarını siliyor, Foça'ya donanma gönderilmesi için Bizans imparatoruna ayrıca ödeme yapıyordu. Orhan Gazi bununla da yetinmiyor, imparatora rakiplerini tepeleyeceği konusunda garanti veriyor, imparatorun düşmanı olan Kanta Gözen'i de tasfiye ediyordu. İmparator Foça hakimine bir heyet göndererek şehzadenin serbest bırakılmasını istiyordu. Foça hakimi ise elindeki değerli rehine nedeniyle gurura kapılıyor, haddinden fazla meblağlar ve mevkiler istiyordu. İmparatorun başvuruları defalarca tekrarlanıyor fakat Foça hakimi isyanı bile göze alarak anlaşmaya yanaşmıyordu. Bunun üzerine imparator Limni, Midilli ve Mozcaada'dan bazı küçük ve kürekli gemiler tedarik ederek Foça'ya kuvvet sevk ediyor, bu arada kış mevsimi de sona eriyordu. İmparatorun ise Foça'yı kuşatma çabaları devam ediyordu. İlkbaharda kuşatma harekatı hızlandırılıyordu. Sahilden yürütülen faaliyetler yeterli olmayınca kara tarafında da askeri girişimlerde bulunmak gerekiyordu. Ancak bu uygulamanın yapılabilmesi için Saruhan oğullarının Foçalıları desteklemek yerine Bizans ile birlikte hareket etmeleri gerekiyordu. Bu nedenle Bizans İmparatoru Saruhan Bey'ine dostluk elini uzatıyor ve ona amcazade ünvanı veriyordu. Böylece Saruhan Bey'i ile İmparator arasında dostluk tesis ediliyordu. Bunun sonucunda Bizans kuvvetleri Foça'ya karşı denizden ve karadan şiddetli bir kuşatma harekatı başlatıyordu. Foçalılar ise kale içlerine çekilerek can siperhane bir direniş gösteriyordu. Tam teslim olacakları sırada ise şansları yaver gidiyor, şiddetli bir lodos fırtınası çıkıyordu. Bu nedenle Rum askerleri ise geri çekilmek zorunda kalıyordu. Tarihi Osmani Encümeni Mecmuası sayfa 243. Bu aksilikler sorunun çözümlenmesini erteleyip güçleştirirken imparator da Saruhan Bey ile dostluğa ilerletiyordu. Hatta bazı geceler karargahını terk ederek Saruhan Bey'ine misafir kalıyor, ona duyduğu güveni bu tür jestlerle gösterip pekiştirmeye çalışıyordu. Her ikisi de çoğunlukla birlikte ava gidiyor, birlikte yemek yiyordu. Bununla beraber Foça kuşatmasını da büyük bir inat ve kararlılıkla sürdürüyorlardı. Ancak Saruhan Bey'i kendisine belli etmemekle birlikte imparator hakkında hiç de olumlu hesaplar yapmıyordu. O imparatoru hiç beklemediği bir anda tutuklayarak Bizans'tan yüklü bir fidye talep etmeyi planlıyordu. Böylece hem büyük bir servet kazanmayı hem de gerçekleştireceği eylemle şöhretine şöhret katmayı amaçlıyordu. Bunu gerçekleştirmesi halinde çevreye daha fazla korku salacağını düşünüyor ve nihayet bu planlarını gerçekleştirmek üzere de harekete geçiyordu. Ne var ki adamlarından biri kendisine ihanet ediyor, Bizans imparatoruna giderek gizli planlarını ona anlatıyordu. İmparator ise hiçbir şeyden haberi yokmuş gibi davranıyor ve fakat Saruhan Bey'ini kendi kazdığı kuyuya düşürmek için fırsat kolluyordu. Her sabah olduğu gibi bir sabah yine Saruhan Bey'i imparatorun yanına giderek saygılarını ve dostane duygularını sunduğu sırada imparator kendisine bir ziyafet vermek üzere at göndereceğini söylüyordu. İmparator ayrıca çok önemli ve gizli bir meseleyi de konuşmak istediğini bildiriyor, böylece güvenini sağlayarak kendisini emniyette hissetmesi için zemin hazırlıyordu. Saruhan Bey'i hiçbir şüpheye düşmeden öneriyi kabul ediyor, davete katılmak amacıyla imparatorun bulunduğu gemiye gidiyordu. Saruhan Bey'i gemiye biner binmez imparator halatları çözdürüp demir aldırıyor ve yelkenleri açtırarak gemiyi hareket ettiriyordu. Böylece Saruhan Bey'ini kaçırıp rehin alıyordu. Bu arada bey tanıkların önünde sorgulanıyor, her şeyi itiraf ediyor ve hazırladığı planları açıklıyordu. Tarihi Osmani Encümeni Mecmuası sayfa 244. İmparatoru ile rehinesi bir süre açık denizde dolaşıyordu. Nihayet Saruhan Bey'inin karısı imparatoru bularak yanına gidiyor, beraberinde bir miktar para getirerek fidyesini ödemek istiyordu. Bu kadın Bizans imparatoruna eğer fidyeyi alıp kocasını serbest bırakmazsa, çevredeki diğer beylerin saldırısından korunmak ve çocukların güvenliğini sağlamak amacıyla eşinden boşanacağını, bir başka bey ile evlenmek zorunda kalacağını bildiriyordu. Böylesine muhtemel bir evlilik nedeniyle bir başka beyin işe karışması tehlikesi imparatoru ürkütüyor, geri adım atıyordu. Nitekim kadının beraberinde getirdiği altınları alarak Saruhan Bey'ini serbest bırakıyordu. Bununla birlikte imparator Orhan Gazi'nin oğlu Şehzade Halil'in kurtarılması konusunda o denli başarılı olamıyordu. Zira kendisi Foça civarında bu işlerle uğraşırken imparatorluk içindeki rakipleri boş durmuyor, ayağını kaydırıp tahtı ele geçirmek amacıyla Konstantinopolis'te çeşitli entrikalar çeviriyorlardı. İmparator bu nedenle bir yandan Foça'daki faaliyetlerle uğraşıyor, diğer yandan gizlice başkente gelerek hasımların oyunlarını bozmaya ve girişimlerini engellemeye çalışıyordu. Bu arada Orhan Gazi de giderek sabırsızlanıyor, bir defasında Kadıköy'e kadar gelerek oğlunun kurtarılması konusunda imparator ile yakın temas kuruyordu. O sırada imparator da Kız Kulesi'ne geliyor, her ikisi dolaylı görüşmeler yapıyordu. Bu görüşmeler sırasında taraflar dostluk ve dayanışma konusunda kararlılıklarını tekrarlıyor, birbirlerine teminat veriyorlardı. Ayrıca Halil Bey'in kurtarıldıktan sonra imparatorun kızı ile evlendirilmesine karar veriliyordu. İmparator Halil Bey'in fidyesi için Orhan Gazi'den külliyetli miktarda para alıyor ve tekrar Foça'ya hareket ediyordu. İmparator Foça'ya gittikten sonra Foça dükü Kalofet ile sıkı bir pazarlığa girişiyordu. Kalofet 100 bin altın fidye ve aldığı parlak rütbeler karşılığında Şehzade Halil'i serbest bırakıyordu. İmparator Halil Bey'i önce İstanbul'a getiriyor, burada kendisine büyük iltifatlarda bulunuyor, misafir ediyordu. Bilahare Orhan Gazi İzmit'e giriliyor, İmparator da şehzadeyi burada Orhan Gazi'ye teslim ederek onu velihat yapmasını istiyordu. Bu olayda da görüldüğü gibi Osmanoğulları yöredeki Türkmen beylerinden çok Bizans yönetimine yakınlık gösteriyordu. Saruhan oğulların son beyliğini Hızır Şah Bey yapıyordu. Murat Hüdavendigâr Kosova'da öldürülüp de yerine Yıldırım Bayezid geçince Karaman oğullarının teşvikiyle Germiyan, Aydın ve Menteşe oğulları ile birlikte Saruhan oğulları da Osmanoğullarına karşı muhalefete geçiyordu. Bu sırada Saruhan oğullarının beyliğini Hızır Şah Bey yapıyordu. Yıldırım Bayezid gelişmeler karşısında derhal Anadolu'da bir harekat başlatıyordu. Bu harekat sonucu Aydın oğulları, Saruhan oğulları, Menteşe ve Germiyan oğulları beyliklerini ortadan kaldırıyordu. Saruhan Beyliği Osmanoğulları tarafından işgal ediliyor, Karesi Sancağı ile birlikte padişahın büyük oğlu Ertuğrul Bey'e bırakılıyordu. Hızır Şah da 1390 yılında önce Candaroğlu İsmail Bey'in yanına Sinop'a, oradan da Timur'un yanına gidiyordu. Aradan 12 yıl geçiyor, Timur Ankara'da Yıldırım Bayezid'i yenerek Osmanoğullarının otoritesini çökertiyordu. Timur Anadolu Birliği'ni bozuyor, Osmanoğullarından önceki beylikleri yeniden canlandırıyor ve eski beylere beyliklerini iade ediyordu. Bu çerçevede Hızır Şah da beyliğine kavuşuyordu. Osmanoğullarda baş gösteren şehzadeler kavgası sırasında Süleyman, İsa, Musa ve Mehmet Çelebiler arasındaki mücadele, Fetret Devri, Aydınoğlu Cüneyt ve Menteşoğlu İlyas Bey ile birlikte Saruhanoğlu Hızır Şah Bey de İsa Çelebi'ye yardım ediyordu. Ancak İsa Çelebi Mehmet Çelebi'ye yenik düşüyor, bunun üzerine Hızır Şah Manisa'ya kaçıyordu. Osmanlı saltanatını ele geçiren Mehmet Çelebi 1410 yılında Aydınoğlu Cüneyt Bey'in üzerine yürüyor, onu itaate mecbur ettikten sonra ani bir baskın yaparak Manisa'yı ele geçiriyordu. Baskın sonucu Hızır Şah Bey hamamda yıkanırken yakalanıyordu. Hızır Şah Mehmet Çelebi'den ailesinin vakfiyesine dokunulmamasını ve babasının yanına gömülmesini istiyordu. Bu istekleri kabul ediliyor, Hızır Şah derhal idam edilerek cenazesi babasının yanına gömülüyordu. Hızır Şah'tan sonra kardeşi Orhan Bey, ki o daha önce Osmanoğulların koruması altına girmiş bulunuyordu, yönetimi eline geçiriyor. Acan o da 1412 yılında öldürülüyor ve Saruhan Beyliği onunla birlikte tarihe gömülüyordu. İsmail Hakkı'nın Çarşılı adı geçen eser sayfa 84-91. Aydınoğulları. Aydınoğlu Mehmet Bey, Germiyan oğullarının subaşısı iken 1. Yakup Bey tarafından Ege sahillerini ele geçirmekle görevlendiriliyordu. Böylece Ege Denizi'ne inen Mehmet Bey elde ettiği topraklar üzerinde Germiyan oğullarından bağımsız olarak kendi beyliğini kuruyor, bu beyliğe de babasının adına ithafen Aydınoğulları adını veriyordu. Bu sırada Menteşe Bey'in damadı Sasa Bey, Tire ve Efes taraflarını kontrolüne alıyor, Aydınoğlu Mehmet Bey de buraları Sasa Bey'den kopararak 1310 yılında kendi mülküne katıyordu. Mehmet Bey bununla da kalmıyor, aynı yıl Müslüman İzmir'ini Selçuk, Ayaslu, Tire, Sultanhisar'ı ve Bedemye'yi Ödemiş alıyor, 1326 yılında Gavur İzmir denilen sahildeki İzmir'i ele geçiriyordu. Mehmet Bey elde ettiği yerleri yakın akrabalar arasında şöyle paylaştırıyordu. Efes, Selçuk ve Sultanhisar'ı büyük oğlu Hızır Bey'e veriyordu. İzmir'i ikinci oğlu Umur Bey'e, Ödemiş'i üçüncü oğlu İbrahim Bey'e bırakıyordu. Dördüncü oğlu Süleyman Bey'e Tire veriliyordu. En büyük oğlu İsa Bey ise kendi yanında kalıyordu. İsmail Hakkı Uzun Çarşılı adı geçen eser sayfa 104-105. Bu arada Aydınoğulları güçlü bir donanma da kuruyor, Sakız, Bozcaada, Ayriboz, Mora ve Rumeli sahillerine başarılı akınlar yapıyordu. Mehmet Bey 1334 yılında bir av sırasında suya düşerek hastalanıyor ve kurtarılamayarak yaşamını yitiriyordu. Bunun üzerine oğulları bir araya gelerek yeni aile reisini seçiyor, babalarının yerine Umur Bey'in geçmesine karar veriyorlardı. Böylece Bahüddin Umur Bey 25 yaşında Aydınoğullarının beyi oluyordu. Umur Bey Saruhan Bey ile anlaşıyor, Saruhan'ın oğlu Süleyman Bey ile birlikte donanma hazırlayarak Mora üzerine gidiyordu. Bu donanma sayesinde Aydınoğulları Doğu Akdeniz'de ciddi bir güç oluşturuyor, denizde Venedik başta olmak üzere papalık ve Rodos şövalyeleriyle mücadele etmek zorunda kalıyordu. Ayrıca Bizans İmparatorluğu içindeki taht kavgalarına ve entrikalarına da bulaşıyor, bu nedenle Katolik dünyasının hedefi haline geliyordu. Nitekim daha önce sahil İzmir'ini ele geçiren Rodos şövalyeleri ticaret aksayınca İzmir'i geri vererek Umur Bey ile anlaşma yapmak istiyor ancak Papa kabul etmiyordu. Umur Bey sorunu silah gücüyle çözmek istiyor, çarpışma sırasında askerini coşturmak için en önde dövüşüyor, bu sırada alnından vurularak savaş meydanında ölüyordu.